sesin kaynağı ve sesin yüksekliği ve gürlüğü gibi kavramlarla yola çıktık. Sonrasında notanın nasıl oluşturulduğundan bahsettik. Sonrasında nota grafiklerinin nasıl şeyler olduğunu, bizim dışımızdaki diğer insanların notaları nasıl kullandığından bahsettik. Bundan sonra müziğin bu kadar matematiksel bir şey olmasının yanı sıra aslında biraz sanatsal bir şey, daha çok yani daha çok tabii ki sanatsal bir şey olduğunu ve ifade aracı ve iletişim aracı olduğunu kısaca bahsettik. Ve sonrasında da Braille müzik işaretleriyle ilgili biraz konuyu açtık. Önce bunu açarken ölçü çizgisi, vuruş veya çeşitli nota değerlerinin ne anlama geldiğinden biraz bahsettik. Bu kadar özetten sonra şimdi size nota değerlerinden yine kısaca hatırlatayım. Sonrasında da Braille işaretlerden bahsedeceğim. Tabii bu arada bu bahsedeceğim diğer Braille nota işaretleri müzik terimlerini de girmemizi gerektiriyor. Bazı müzik terimlerini ve bazı anlamları açmamız gerektiriyor. Öncesinde geçen hafta 8'lik nota, 4'lük nota, 2'lik nota ve 1'lik nota olarak bildiğimiz notaların porte üzerine nasıl göründüğünü size anlatacağım. Hemen onu bahsedeyim. 1'lik nota porte çizgileri üzerinde elips olarak bildiğimiz nota yuvarlaklarının içi boş, sadece çizgi olarak dairesi, yani elips dairesi olarak görüldüğünde bu birlik nota olur. 4 vuruşluk ya da kimine bazen de 2 vuruşluk olabilir ama birlik nota olarak adlandırılır. İçi boş, elips olan nota birlik notadır. İkilik nota içi boş ve bir kuyruğu olan, daha doğrusu bacağı olan notadır. Dörtlük nota içi dolu, bacağı olan notadır. Sekizlik nota içi dolu, bacağı olan ve aynı zamanda bir çengeli olan. Çengel dediğimiz küçük bir çizgi yukarı doğru veya aşağı doğru fark etmez. Bir zamanlar değişir bu. Çizilen bir çengeli olan notadır. 16'lık veya daha küçük nota değerlerinde çengellerin sayısı 2, 3 olarak gider. Bundan geçen hafta bahsetmemiştim ama bu hafta bahsetmek mümkün oldu. Hatırladım, yeni hatırladım çünkü. Bazen böyle şeyler olabilir dersler sırasında. Yine hatırlamadığım, unuttuğum bir şey olursa muhtemelen sorularınız bana pek çok şey hatırlatacaktır ya da pek çok konuyu açacağız bu şekilde. Şimdi geçen hafta 8'lik Braille nota işaretlerinden başladık. Braille notaları öğrenmenin başlangıç noktasını burası olmasının daha iyi olacağını anlatmıştık. Nedenini de söyleyeceğim. 8'lik notaların hepsi 3. ve 6. nokta olmayan harflerden oluşuyor. S'ler dışında, yani S'lerin ne demek olduğunu geçen hafta da söylemiştik. Aslında nota olmayan zaman, müzik içinde kullandığımız zaman diyebiliriz. Sessizlik diyebiliriz. S'ler. S'ler dışındaki 7 nota işareti, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, 3. ve 6. nokta kullanılmadan kullanılan noktalarla oluşturulmaktaydı. Mesela 8'lik Do, 1, 4, 5, D harfi, 8'lik Re, 1, 5, E harfi, 8'lik Mi, 1, 2, 4, F harfi, 8'lik Fa, 1, 2, 4, 5, G harfi, 8'lik Sol, 1, 2, 5, Sol, P harfi, 8'lik La, 2, 4, I harfi ve 8'lik Si, 2, 4, 5, J harfiydi. 8'lik S, 1, 3, 4, 6, X harfiydi. X yani S dışındaki tüm notalara 3. ve 6. noktaları yok. Bundan başlamamızın nedeni bu 3. noktaları ve 6. noktaları koyduğumuzda neler olabilir ve nasıl notaların nelerleri değişir onu anlatmak içindi. Bu notaların tamamına 6. noktaları koyduğumuzda 4'lük notalar oluşmaktadır. Sadece 4'lük S farklıdır. 1, 2, 3, 6'dır. B harfidir onun işareti. 8'lik notalara 3. noktaları koyduğumuzda 2'lik notaları elde ederiz. Sadece 2'lik S farklıdır. O da 1, 3, 6'dır. 8'lik notalara 3. ve 6. noktaları koyduğumuzda bu sefer de 1'lik notaları elde ederiz. O zaman da 1, 3 ve 4'tür 1'lik S. Bundan geçen hafta bahsettik. daha uzun şekilde bahsettik. Şimdi size bazı nota işaretlerinin gelen işaretlerin ne anlama geldiğinden, daha doğrusu biraz terimlerinden bahsedeceğim. Aslında genel olarak müzikle ilgili terimlerden gelecek hafta bahsetmeyi planlıyorum. Bu konuyu daha fazla ayrıntılı açmaya niyetim var. Boş olmaması için, anlattığım şeylerin daha kolay algılanabilmesi için notaların arkasına önüne kalan işaretlerin de anlamlarını, daha doğrusu terimlerini birazcık açmaya çalışacağım bugün. Öncelikle oktav işaretleri. Aslında geçen hafta oktav denen şeyden bahsettim. Hatta biraz bu konuyu açtım. Anahtar kavramından bahsettim. Görenler ya da notayı görerek okuyanlar anahtar diye bir kavram kullanırlar. Çünkü nota grafiği geçen hafta da bahsettiğim gibi 5 çizgiden oluşur. 5 yatay çizginin satır oluşturulmasından oluşur aslında alan olarak. Kimi zaman bu 5 çizgiye 5 çizginin altına ek çizgiler, kimi zaman çizgiler konur, gelebilir ama çok fazla geniş bir nota frekansı, yüksekliği, alçaklığı oluşturmaz bize. Yani alanı, range'i çok geniş olmaz. Söz gelimi sol anahtarı hepimizin, yani müzikle hafif haşır neşir olan insanların duyduğu o bildiğimiz sol anahtarı aslında bu 5 çizginin ikinci çizgisine denk gelen notanın sol olmasından kaynaklanan bir anahtardır. İkinci çizginin üzerindeki sol aslında bizim piyano üzerinde bildiğimiz Orta Doğu'nun üstündeki soldür. Ve birinci çizgi de mi'ye denk gelir. Yani Orta Doğu'nun hemen üstündeki mi. Hadi buna iki ya da bir ya da iki tane ek çizgi koyalım. Orta Doğu veya Orta Doğu'nun altındaki la. Ama müzikteki notalar ve skalası, yükseklik ve alçaklık skalaları tabii ki çok daha fazla geniş olduğu için ya da şöyle söyleyeyim, piyanonun ortasındaki do'dan aşağıda bir sürü nota var. Hatta şöyle de söyleyeyim, 5. çizgi bildiğimiz fa'dan da yukarısında bir sürü nota var. Bu tarz bir görünüm olduğu için insanlar 5 çizgilik sistemi bozmamışlar ama buna anahtar sistemi eklemişler. Anahtar sistemi ikinci çizgi sol anahtarından başlar ve giderek kalınlaşarak devam eder. Anahtarlarla ilgili gelecek hafta daha sık, daha örnekleri çoğaltarak bahsedeceğim. Hatta bununla ilgili belki seslerden ya da piyano seslerinden de yardım alacağım size anlatabilmek için. Ama biz Braille karakter olarak bu anahtarları kullanmıyoruz. Onun yerine onun farklı yerlerindeki farklı do'ları ya da re'leri anlatabilmek için notanın öncesinde kullanılan oktav işaretlerini ya da register işaretlerini. Register daha çok evrensel olarak kullanılan terimidir. Ama oktav diyoruz Türkçesi, oktav bizim için. İşaretlerini kullanıyoruz. Şöyle anlatayım size. Piyanodan bahsedeceğim. Genel bildiğimiz piyano 88 tuşlu bir enstrüman. Bu enstrümanın en solunda bulunan 3 tuş La, La diyez ve Si'yi hesaba katmazsak, bir de en sağında bulunan en ince Do'yu hesaba katmazsak, piyanoda aslında 7 oktav ses vardır. Bu 7 oktav sesin size işaretlerini anlatayım isterseniz. En kalın Do, yani Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si olan bu skalayı içeren, bu 7 notayı içeren oktav işareti dördüncü noktadır. Yani bu kadar kalın bir oktavda bir nota yazdığınızda onun öncesine dördüncü noktayı koysanız iyi olur. Oktavını belirtmek için. Biz buraya birinci oktav diyelim. En kalın oktav. Birinci oktav. Sonraki oktav. Bir sonraki oktav. İkinci oktav. Bunun işaretini dört. Üçüncü oktav. Orta Doğu'nun altındaki oktava denk geliyor. Dört, beş, altı. Dördüncü oktav. Beşinci nokta, yani Orta Doğu ve üstü Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si olan yerler. Tabi buna diyezler ve bemoller de dahil. Bu oktav içerisinde olanlar. Beşinci nokta. Beşinci oktav 4-6 işaretiyle gösterilir. Altıncı oktav 5-6 işaretiyle gösterilir. Yedinci oktav da 6 işaretiyle gösterilir. Diğer enstrümanların ses range bu kadar ya da ses skalası bu kadar geniş değildir. Onun için bütün oktav işaretlerine ihtiyacınız olmayabilir ama piyanoda genelde bunların hepsini bilseniz iyi olur demek gerek. Oktav işaretleri böyle. Bunun dışında size aralık diye bir kavramdan bahsedeceğim müzikte. Bunu da gelecek hafta anlatacağım. Hatta başka şekillerle, başka şeylerle de anlatacağım. Akorlar, minör majörler, iki ses, üç ses arasındaki aralıklar ya da çevrimler gibi. Bu biraz daha müzik teorisi dersi olacak. Aslında şu an yaptığımız iş bir tür müzik teorisi, müziğe temel giriş ya da müziğe başlangıç gibi de düşünebiliriz. Gelecek hafta bunun daha fazla örneğini göreceğiz. Aralık işaretleri, aralık kavramı bir kere aynen şu şekilde. Müzikte iki ses arasındaki konum diyoruz biz. Do ile mi arasını anlatmak için ya da iki sesi aynı anda tınlayan iki sesi anlatmak için aralık kavramını kullanırız. Farklı zamanlarda gelebilir ama biz aynı anda olanını daha çok düşünelim. Çünkü aynı anda basıldığında Braille nota işaretinde iki notayı aynı anda basılan iki notayı gösterebilmek için aralık işareti kullanmak zorundayız. Bunun için Braille'de işaretler var. Metin üzerinde işaretler var. Mesela bir müzisyen Do ve Re notasını beraber bastığında önce Do notasını basarız. Ya daha doğrusu yazarız. Özür dilerim. Sonrasında da ikili aralık işaretini koyarız. Çünkü Do Re ikili bir aralıktır. Do Re Mi uzaklığı yani Do Mi uzaklığı üçlü aralıktır. Do Fa dörtlü aralıktır. Do Sol beşli aralıktır. Do La altılı aralıktır. Do Si yedili aralıktır ve Do sekizli aralıktır. Do Re dokuzlu aralıktır diye gider. Sadece Do'dan anlattığım diye her aralığın Do'dan başladığını ya da aralık kavramının aslında Do'dan başladığını falan değil. Aralık kavramı aynı zamanda her notadan başlar. Mi fa ikili aralık, mi sol üçlü aralık ya da fa üçlü aralık, sol do dörtlü aralık falan gibi düşünebilirsiniz. Aynı anda basıldığını düşünün. Aynı anda çıkartıldığını düşünün. Bu aralık kavramı olarak anlatılır. Şimdi size Braille'de aynı anda tınlayan notaların aynı anda yazılması söz konusu olmadığı için kullanılan aralık işaretlerini anlatayım. İkili aralık işareti notadan sonra üçüncü ve dördüncü nokta 3-4 konur. Üçlü aralık işareti 3-4-6 notadan hemen sonra konur. Dörtlü aralık işareti 3-4-5-6 beşli aralık işareti 3-5 altılı aralık işareti 3-5-6 yedili aralık işareti 2-5 sekizli aralık işareti 3-6 şeklindedir. Dokuzlu aralık işaretini koymak için iki karakterden yararlanılır. İki kare kullanılır. Kare olarak adlandırılır Braille kutucuğu karakteri. Sekizli işaret, sekizli aralık işareti 3-6 ve yanına hemen ikili aralık işareti 3-4 konur. Dokuzlu aralık elde edebilmek ya da bu işareti koyabilmek için. Onlu aralık 3-6, 3-4-6 ve bu şekilde gider. Bunun dışında piyanoda, gitarda ya da her enstrümanda görülebilecek parmak işaretleri vardır. Bunlar da notanın sonrasına konurlar. Parmak işaretleri her enstrümana göre değişebilir. Mesela gitarda birinci parmak aslında işaret parmağı, sol elin birinci parmağı aslında işaret parmağına denk gelir. Ama piyanoda birinci parmak işareti baş parmaktır her zaman. Ben şimdilik hangi enstrümanın hangi parmakları hangi yerde kullandığından bahsetmeyeceğim. Çünkü enstrümanlar geldikçe bunu zaten kısaca bahsedebiliriz, bundan bahsedebiliriz. Birinci parmak notadan sonra birinci noktadır. İkinci parmak 1-2'dir. Üçüncü parmak 1-2-3 işaretidir. Dördüncü parmak nokta konur dördüncü parmak için. Ve beşinci parmak için de 1-3 konur beşinci parmak için. Bunun dışında bileceğim önemli 3 tane şey var. İşaret var. Bemol işareti, bekar işareti ve diyez işareti. Şimdi biz tabii ki bir oktav içerisinde 7 tane notanın ya da isim olarak 7 tane notanın olduğunu biliyoruz. Evet. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ama aslında klasik batı müziğinde hatta günümüzde artık koma seslerin kullanılmadığı her müzik türünde tampere sistem adı verilen bir sistem vardır ve bu bahsettiğimiz oktav do'dan do'ya olan 7 ses 12'ye, aralık 12'ye bölünmüştür. 12 temel eşit parçaya bölünmüştür. Parçalar şu şekilde: do, do diyez, re, re diyez, mi, fa, fa diyez, sol, sol diyez, la, la diyez, si. Bunların bemol olduğu da görünür. Neden bemol ve neden diyez? Bunu haftaya anlatsam daha iyi. Kesinlikle. Ya da neden bekar? Bekar, natürel demek. Yani bir parçada gördüğünüz, diyelim ki re diyez, sonrakinde re bekar olarak görünebilir. Çünkü onun artık re diyez olmayacağı anlamına gelir. Yani geri dönüştür. Normal beyaz tuş notasından geri dönüş demektir bekar. Diyez işareti 1, 4, 6. Bemol işareti 1, 2, 6. Ve bekar işareti de 1, 6'dır Braille'de. Ve notadan önce konur. Bu arada bu dersin sonunda notanın öncesine hangi işaretler gelir ve notanın sonrasında hangi işaretler gelir de kısaca söyleyeceğim. Bütün hepsini bitirdikten sonra. Bunun dışında bazı bilinmesi gereken müzikal ifadeleri anlatan işaretler var. Notaların birbirine bağlanması. Kimi zaman müzisyenler, besteciler bu dili kullanırken nota üzerine bazı işaretler koyarak notanın nasıl ifade edilmesi gerektiğini anlatmaya çalışmışlardır. Kimi zaman bağlı, çok daha bağlı bir ezgi şeklinde çalınmasını isteyebilirler. Kimi zaman notaların daha kısa karakterle çalınmasını isteyebilirler. Ya da kimi zaman nefes alınması gerektiğini isteyebilirler. Bu tarz işaretler de çalınan müziğin ya da ezginin karakterini ortaya koyar. Yani kabaca o ezginin dolce, tatlı mı olduğu ya da hüzünlü bir şey mi olduğu ya da çok marş tipi bir şey mi olduğunu belirleyen yan işaretler de bunlar. Bunlardan bir tanesi bağ işareti. İki nota arasında konur. Birbirini bağlar. Normal grafikte de bir yatay çizgi, sanırım yatay bir çizgidir. Yanlış söylüyor olabilirim. Bilen varsa düzeltsin. Bizde iki nota arasında 1-4 işareti konur. Bu 1-4 işareti bizim kullandığımız Braille'de kullandığımız bağ işaretidir aslında. Bunun dışında nefes işaretini söylemeliyim. Aynen dilimizde olduğu gibi dil konusu söz konusu olduğunda ve konuşma söz konusu olduğunda nefes almak gerekir. Duraklar söz konusudur. Noktalar, virgüller vardır. Virgül nefes işareti olabilir. Kimi zaman konuşmacı nefes almak zorundadır. Aynen müzikte de böyledir. Enstrümancı her enstrümana göre değişir ama çoğunlukla müzik enstrümancının nefes alması gereken noktalar vardır. Cümlelerin ortasında olabilir ya da cümlenin sonunda olabilir bu noktalar. Bu duraklar. Bunun için nefes işareti kullanılır. Bu konuda biraz dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü nefes işareti iki tane nefes işareti kullanılır. Türü yoktur aslında, tek bir tür vardır ama iki nefes işareti kullanılır. Evrensel olarak. Evrensel olarak Braille müzik dilinin tamamen mutabık kalamadığı bir şeydir bu. Birincisi notadan sonra 3-4 ikili aralık işareti konur. Aslında bu nefes işaretidir aynı zamanda. Tek bir ezgi görüldüğünde ya da aynı tınlayan notaların bir arada olmadığı tek bir ezgi söz konusu olduğunda 3. ve 4. nokta işareti konarak nefes alınması gerektiği ifade edilebilir. Bunu zaman zaman Fransa'dan aldığınız bazı notalarda Fransızların kullanmış olduğu Braille müzik işaretlerinde nefes işareti olarak görürsünüz. Bir de ikinci nokta vardır. İkinci nokta da nefes işaretidir aslında. Ben ikinci noktanın daha çok kullanılması gerektiğini düşünüyorum. yine görmüş olduğumuz gibi aslında ikinci nokta parmak işaretiydi. Yani dördüncü parmak işaretiydi. Fakat geçen hafta da bahsettiğim gibi Braille karakter opsiyonları bize her ifade için ya da her işaret için bir karakter uydurması söz konusu olmayan opsiyonlar var. İkinci nokta da bunlardan bir tanesi. Kimi zaman 3-4 kullanılır nefes işareti olarak. İkili aralıkla karıştırılmaması için o ezginin ya da o notanın aynı anda tınlayıp tınlamadığına bakılmalı. Kimi zaman ikinci nokta kullanılır. Parmak işareti var mı yok mu ona bakılmalı. Bu şekilde çözülebilir problem. Bunun dışında nokta, yani İtalyanların bu arada söyleyeyim, klasik müzikte veya müzik terimlerinde, batıdan gelen müzik terimlerinde İtalyanca müzik sözlüğünün %80'ini 90'ını kaplar. Eğer müzik sözlüğünü biliyorsanız İtalyanca biliyorsunuz demektir. Neredeyse, şaka yapıyorum ama tabii yani pek çok kelime oradan gelir. Staccato, nokta demek. Yani nota değerinin aslında çalınan ya da istenen nota değerinin yarısı çalınır ve kesinlikle duyurulan ifade kesik kesik notaların duyulması şeklindedir. Staccato işareti, nokta işareti notadan önce gelir ve 2, 3, 6 olarak ifade edilir karakter olarak. Bunun dışında aksan, notanın bazı notaların vurgulu olmasını isteyebilir besteci ya da müzisyen. Aksanlı çalması, daha kuvvetli çalmasını isteyebilir bir müzisyen. Bunun için de iki karakter kullanılmıştır Braille'de. 4, 6 ve 2, 3, 6 işareti kullanılır. İki işaretten daha bahsetmek istiyorum. Aslında bununla karşılaşmanız ya da üç işaretten bahsedeyim. Bunlarla karşılaşmanız olası işaretlerdir. Çok sık karşılaşırsınız. Sekizlik nota, dörtlük nota, ikilik nota ya da birlik nota diye bahsettiğimiz işaretlerin önüne, notaların önüne üçüncü nokta koyarsanız eğer bu işaret bizi noktalı sekizlik, notalarımızı noktalı sekizlik, noktalı dörtlük, noktalı ikilik ve noktalı birlik yapar. Bunun anlamı da şudur. Sekizlik nota bir yarım kendisinin yarısı kadar daha uzamış olur. Yani noktalı sekizlik nota değeri olmuş olur. Bu tamamen notanın uzunluğu ile ilgili bir şey, ritmik bir şey. Sekizlik notanın yarısı kadar uzaması. Dörtlük nota, dörtlük notanın önüne üçüncü nokta koyduğumuzda noktalı dörtlük olur. Bu da notanın yarısı kadar uzaması demek. Yani dörtlük nota iki sekizlik notadan oluşur demiştik geçen hafta. Ama noktalı dörtlük nota üç tane sekizlik notadan ya da o kadar notanın uzunluğundan oluşur. İkilik notanın önüne noktalı ikilik nokta koyarsanız, üçüncü noktayı koyarsanız, sonrasında pardon özür dilerim, sonrasına o zaman da bu ikilik nota yarısı kadar uzar ve iki dörtlük süresi yerine üç tane dörtlük süresi kadar uzamış olur. Aynı şekilde noktalı birlik de aynıdır. Noktalı 10, noktalı 32'lik de aynı şekildedir. Bunu bilmekte fayda vardır. Yeni nota değerleridir bunlar bizim için. Peki, bunun dışında başka hangi işaret? Deyim bağları demiştim az önce ama uzatma bağları diye bir kavramımız var bizim. Besteci kimi zaman bunları noktalı yazmaktansa ya da notaları tek bir nota değeriyle ifade etmeyi tercih etmektense şöyle yapabilir. Diyelim ki dörtlük do koyar ve yanına bir dörtlük do daha koyar. Ama der ki ben bu iki notanın da bağlı olmasını istiyorum. Yani ikinci dörtlük notanın tekrar çalınmamasını istiyorum. İkilik nota kadar uzamasını istiyorum. Bunun için ikilik nota yazmaz. Kafa karıştırmak için tabii şaka. Başka bir mantığı vardır. Onu daha sonra belki anlatabilirim. Ama yine de yapar. Birinci dörtlük notadan sonra bir bağ işareti vardır. Uzatma bağ işareti vardır. Karakterden oluşur Braille'de. Dördüncü nokta ve 1-4 notalarıyla oluşturur. Koyduktan sonra da ikinci aynı olan notayı koyar. Bu arada dikkatinizi çekmek notayı uzatmak için aynı olması şart tabii ki mantık olarak. Siz, yani dinleyen insanların hepinizin akıllı ve matematiksel zekasının olduğunu biliyorum. Ama yine de bunu anlatmakta fayda görüyorum. Bir bağ, nota üzerine uzatma bağı koyduktan sonra gelecek olan diğer notanın aynı olması şart. Kesinlikle. Ama başka bir şey olur. O bağ başka bir bağ işareti olur. Anlatabileceğim başka bir işaret yok. Ama aklıma gelirse söyleyeceğim. Gelecek hafta nelerden bahsedeceğim onu kısaca söyleyeyim. Minör, majör kavramı ne demek? Dizi kavramı ne demek? Ya da makam ne anlama geliyor? Ya da akor ne demek? Hepimiz akor çalmaktan bahsediyoruz. Enstrümanların ses kaynakları nedir? Hangi ses kaynaklarını kullanıyorlar? Başka terimler varsa onlardan da bahsedebiliriz. Şimdilik bu haftalık bu kadar. Sorularınız varsa buralardayım. Birkaç dakika daha burada olacağım. Bu arada bütün söylediklerim anlaşılabildi değil mi? Hepsi duyulabildi.
Evet, ses geliyor.
Aklına takılan bir şey olursa bir şekilde ulaşabilir bize ya da yazabilir de. Hakikaten sorusu olursa ve aklına takılan bir şey olursa birileri olursa bir sonraki hafta sorularla da başlayabiliriz. Hiç sıkıntı yok. O zaman şimdilik görüşürüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.
Hocam.
Bu arada dersler kaçta başlıyor? Hep dersin ortasında geliyorsun. 8.30'da başlamıyor mu dersler?
Vallahi bana söylenen hep şey, 8'de hazır ol, başlıyoruz.
Ben de 8.30 diye hatırlamıştım. Şimdi geldim ve ders bitti.
Derslerin başlangıç tarihi aslında 8.30 ama bir senkron problemi oldu sanırım.
Yani şöyle, 2 haftadır Adem abiyle konuştuğumuzda 8 de başlayalım falan dedik. Daha doğrusu kendisi ben sorduğumda 8'de başlayalım dedi.
Ha ben
Çünkü programa
evet ben 8 diye biliyorum ama bir kontrol edelim eğer şey varsa onunla da şey pasosyal düzeltme yaparız o konuda.
kesinlikle hiç sorun değil. İstediğiniz saatte yaparız. Problem yok.
Bu arada kayıtları sen mi alıyorsun Adem abi yoksa?
Evet.
Ha, süper. Tamam. Harika.
8.30 olduğunu düşünüp kaçırmış olabilir. Pek çok şey olabilir. Sorularınız olursa da bir sonraki hafta soru ile başlayabiliriz. Sorun yok.
Ben şey sorayım. Hani bu program hangi hafta hangi konuları anlatacağınıza dair bir program var mı bizim önceden görebileceğimiz?
Evet, engel sayısı kitabında ilgili programlar indirebiliyorsunuz. O programdan bakabilirsiniz sanki derslerin işleneceğine. Bayağı yüklü bir program oldu.
Tamam, teşekkür ederim.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Evet, 8.30'da geldiğine göre demek 8.30.
8 diye gelen bir daha.
Görmüş olduğunuz gibi dinleyicilerin hepsini atlatıyoruz böylece.
Evet, özellikle soru sorulmasın, ders daha sonra kayıttan takip edilsin diye böyle yaptık her biziz.
Hadi abi.
Maksatlı yapıyoruz.
Aynen, tamamen maksatlı. Evet, biz bunu önümüzdeki haftadan bir kontrol edelim. Onurların dediği gibi pas açarak olması gereken zamana ben tekil diyebiliyorum. Böyle aklımda kaldı.
Dediğim gibi gelecek hafta ilk iki programla ilgili sorusu olan, katılamayan, kafasında soru işareti olan insanlar varsa onların sorularıyla başlarız. Böylece her şeyi telafi ederiz. Sorun yok.
Evet. Sorusu olan var mı diyeceğim. Sorusu olan da yok herhalde.